hepimiz kurtulduğumuzdan kuşku duymuyoruz ama kurtulmuş insanlara Tanrı birlikte çalışmakta olduğundan emin olamıyorlar genelde. Başka kilisede mesela Tanrı'nın belirtisi, Tanrı'nın gücü hakkında genelde mucize kelimesini kullanıyor ama aslında bu iyi değil. Çünkü mucize derken bir şans gibi bir şey oluyor. Şansla oluyor normalde. O yüzden Tanrı sadece bazen şansla sanki kendi gücünü gösteriyormuş gibi yanlış anlayabilir. Dolayısıyla bu kelime iyi değil. İman edenler için Tanrı bu dünyayı bizim yenebilmemiz için ve düşman olan iblisi yenebilmemiz için Tanrı yardım ediyor. Yardım eden sadece Tanrı'dır. Sadece Tanrı yardım ediyor. Biz mesela bir şeye ihtiyacımız varsa mesela markete yani bakkala falan gidiyoruz. Mesela ayakkabı gerekiyorsa ayakkabı satan bir yere gidiyoruz. Siz ve ben bizim yaşamımız, bizim ruhumuz bu dünyada zaferli olması için her zaman Tanrı'ya ihtiyacımız var. Tanrı'yla görüşmemiz gerekiyor. Ama insan Tanrı'yı göremiyor. İnsan Tanrı ruh olduğu için Tanrı'yı göremiyor. Tanrı ruh olduğu için bedendeki gözümüzle Tanrı'yı göremeyiz. Ona dokunamayız. Dolayısıyla Tanrı'yla görüşme için bir şey gerekiyor. Tanrı sadece kendi sözü aracılığıyla bize kendisini gösteriyor. Tanrı sadece bu yolu aracılığıyla bizimle görüşüyor. Bize söz gönderiyor. Bu söz aracılığıyla biz Tanrı'yla sadece görüşebiliriz. Dolayısıyla Tanrı sözünü veriyorsa biz mutlaka işitmek gerekiyor ve inanmak gerekiyor. Bu şekilde Tanrı'yla görüşebiliriz. Dolayısıyla Tanrı bize ne demiş? Kulağı varsa işitsin dedi. Yani böyle işitebilecek kişileri aramaktadır. Bugün de kilise aracılığıyla, kutsal ruh aracılığıyla aynı sözünü gönderiyor. Aynı sözle çalışıyor. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi. Bu söz Tanrı'dır diye kutsal kitapta yazıldığını biliyoruz değil mi? Biz Tanrı'yı hiç bilmiyoruz aslında geçmişte ama ilk Tanrı söz aracılığıyla kendisini tanıttı ve o söz başlangıçtan beri Tanrı'yla birlikte olan o söz bu dünyaya geldi ve ağzını açıp öğretti diye yazılmıştır kutsal kitapta. Rab kendisi söyledi ve ondan sonra dedi ki sözümü işitip beni gönderene inanıyorsa ölümden yaşamak geçti diyor. Bize söylediği söz aracılığıyla bize yaşam veriyor. Bu şekilde bizim yaşamımız başlıyor. Bu Tanrı'nın bize verdiklerinin bir başlangıcı oluyor. Tanrı bize birçok şey veriyor ama bunların hepsini alamıyoruz. Çünkü niçin? Bizde problem var. Bizde sorumluluğumuz var. İsa'ya inananlar mescitlerde mesela Tanrı'yı ağzıyla övüyor ve inanıyor. Kurtulduğuna inanıyor. Ama aslında mesela birçok insan kendi kendine iman hayatını sürdürüyor. Tanrı kutsa kitaptaki söz araçlarıyla bu konuda uyarı veriyor. Ne demiş? İnsanlar ağzıyla bana yakın, ağzıyla bana saygı gösteriyor ama yüreği benden uzaktır diye kutsa kitapta yazılmıştır. Tanrı bana dedi ki bana saygı gösteriyorlar ama insanın öğretisine göre yapıyor diye yani yazılmıştır. Bu konuda Tanrı uyarıda bulundu. Aramızda Mesih'in müstesini kabul ettik ama belki yani ilk aşamada olanlar çok olabilir. Mesela bir aşamada mesela olanlar bayağı çok var belki. Yani Tanrı'nın sözünü iyice anlamıyor. Tanrı'nın sözü sanki neye benziyor? Yüksek gerilimli kablosunda geçmekte olan elektrik akımına benzer. Yani elektrik hiç görünmüyor ama elini dokunuyorsa mahvolur. Çok tehlikeli değil mi? Yani aynı şekilde Tanrı'nın sözü görünmüyor ama o sözü almak lazım ki onun gücünü hissedebilir. Onun gücünü alabilir, yaşamı alabilir ve bu sözü kabul edince sanki elektrik hiç görünmediği halde çok büyük güç yani var olduğu gibi çok güçlü şekilde hareket ettiği gibi Tanrı'nın yaşamı içimizde olduğunu tamamen iyice gösteriyor. Geçen 2000 yıldır aynen öyleydi. Herhangi bir kişi olsun onun sözünü alırsa o söz o kişiye etkiliyor. O kişiyi çalıştırıyor. Tanrı'nın gücünü gösteriyor. Yaratıcı Tanrı'nın gücünü gösteriyor. Herhangi bir kişi olsun normal Mesihçi ise Tanrı'nın sözünü alıp yaşayan kişi ise mutlaka o harika işler görünmek zorundadır. Çünkü bu garip değil. Ama eğer bu şeyler görünmüyorsa bu neden böyle? Çünkü iman eden kişi onun yüreği başka bir yerde ya da kendi ruhu değil beden kendisini yönetiyor. Tanrı'nın sözünü engelliyor. Yani belki öyle olduğu için. Yani Tanrı'nın sözünü işitiyor. Bu söz yüreğinde kalmıyor. Akıntıya kapılıp sürükleniyor. Birçok insan böyle oluyor. O yüzden bütün hayat boyunca iman hayatını sürdürüyor ama Tanrı sözünü tamamen iyice alamıyor. O yüzden sürekli dünyadaki seslerini işitiyor. Ona göre sürükleniyor. Tanrı açıkça sözünü gönderdi ama bunu tutamadığı için böyle yapıyorlar. Önemli olan neydi? Tanrı sözünü gönderiyor. Bunu tutmak, bunu gerçekten kabul etmek önemliydi. Bugün okuduğumuz Tanrı'nın sözünde bunu tamamen iyice anlatıyor. O yüzden İbraniler 2. bölüm 1. ayete bakarsanız mesela siz okuyabilirsiniz. 2. bölüm 1. ayete ne diyor? Bu nedenle akıntıya kapılıp şüruklenmemek için işittiklerimizi daha çok önemsemeliyiz diyor. Çünkü melekler aracılığıyla bildirilen söz geçerli olduysa her suç ve her söz dinlemezlik hak ettiği karşılığı aldıysa bu denli büyük kurtuluşu görmezlikten gelirse nasıl kurtulabiliriz diyor. Yani melekler aracılığıyla bildirilen söz geçerli olduysa her suç ve her söz dinlemezlik hak ettiği karşılığı aldıysa diyor. Bu ne demek oluyor? Tanrı geçmişte de İsrail halkına sözünü gönderdi. Ama melekler aracılığıyla verdi. Yani Tanrı'nın sözünü kutsal yasa olarak verdi. Değil mi? melekler aracılığıyla Tanrı sözünü verdi ama bu Tanrı'nın sözüdür. Oysa yani Tanrı ne dedi? Bu benim sözümdür diye Tanrı sözü olduğunu açıkça söyledi. Kutsal yasa melekler aracılığıyla verildi. Bunu kanıtlamak için ne yapmış? Musa'nın yasasını çiğneyenlere lanet verdi. Hemen lanet verdi. Dolayısıyla İsrail halkı Mısır'dan çıktıktan sonra çöldeyken Tanrı sözünü aldılar değil mi? Musa çünkü Sinan Dağı'da kutsal yasayı aldı. Bu şekilde Tanrı sözünü aldı. O zamandan itibaren ne kadar çok insan öldüğünü biliyor musunuz? Tanrı'ya şikayet ederek Tanrı'ya itaatsizlik yaparak çoğu insanlar öldü. 1. Korintlilerde de mesela yazılmıştır. 23 bin kişi bir anda öldü diyor. Biz onlar gibi olmayalım diye Korintliler kitabında yazıldı. Birçok insan öldü. Sadece bu değil. Bazen 1000 kişi sadece yani bazen daha çok insan öldüler. Çok insan öldüler. Oysa yani onlar Mısır'dan çıktıktan sonra özgür kılındı ama Tanrı sözünü Tanrı sözüne itaat etmediği için çok öldüler ve Mısır'dan çıkmış olan ilk insanlar bayağı çok öldüler ve Kenan diyarına giremediler. Onlar Tanrı sözünü çiğnediği için birçok kez öldürüldüler. Bu şekilde Tanrı kendi buyruğunu kendi sözüne itaat etmeyen insanları lanetliyor. Bu şekilde kendi sözünü sağlamlaştırıyor. Nasıl yapıyormuş? Yani belirtilerle, mesela harikalarla, lanet gibi bu belirtilerle Tanrı sözü ne kadar yetkili, ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Kutsal yasa melek aracılığıyla verildi. Siz iyice biliyorsunuz. Siz de demiş kutsal kitaptan siz melek aracılığıyla verilen kutsal yasayı yerine getirmiyorsunuz dedi. Kutsal yasa neymiş? Melek aracılığıyla verildi diye kutsal kitapta yazıldı. Yani bu Tanrı'nın sözüdür ama melek aracılığıyla verildi. Dolayısıyla çöldeki bütün tapınaktaki bütün olaylar, Tanrı'ya tapınma ile ilgili bütün kurallar Tanrı'nın sözüyle yapıldı. İnsandan kaynaklanmıyor. Tanrı'nın sözüne itaat ederek tapınma çadırı yaptı. Ondan sonra Tanrı'nın sözüne göre tapındılar. Her şey yani Tanrı'nın sözüne göre yaptı. Ve Tanrı'ya kurban sundular. Kahinler mesela tapınakta hizmet ettiler. Kutsal yer ve en kutsal yer var. En kutsal yere kendi istediğine göre giremez. Kutsal yerde de çok dikkat etmek gerekiyor. Tanrı'nın sözünü hiç çiğnememek gerekiyor. O yüzden çok iyice hazırlanmak gerekiyor. Kutsal yer her zaman kutsal yerde her zaman iyice tapınmak gerekiyordu ve en kutsal yerde yılda bir kere girebiliyordu. Yılda sadece bir kere. Ama kendi istediği zaman giremiyor. Yani girmeden önce temizlenmek gerekiyor. Banyo yapmak gerekiyor. Bütün halkı bugün halkı o gün baş kahine dayanıyor. Yani boş elle giremiyor. Hayvanın kanıyla girebiliyor. Ve bütün kanını serpmek gerekiyordu her yerde. Ve ondan sonra bu şekilde bağışlanıyor ama vicdanı temizlenemiyor. İçindeki şey temizlenemiyor. Ama o kadar gerginlik içinde ve Tanrı'ya tapındılar. Ama İsa Mesih kahin olarak geldi. Mesih olarak geldi. O hayvanın kanıyla kurban sunmadı. Kendi kanıyla kurban sundu. Ve onun bağışlanma sonsuz bağışlanmadı. Yani bir kere de tapınak içine girdi. İnsanların pistanını bile temizleyen bir kanıydı. Elle yapılan o tapınağa girmedi. Gerçek tapınağa girdi. Yani bu dünyadaki tapınak gölgesi oluyor. Ama gerçek tapınağa girdi. Ve bizim gerçek kainimiz oldu İsa Mesih. Söz beden olup gelen İsa Mesih bu melekler gibi değil. Tamamen farklı İsa Mesih. O her şeye biraz kırılmış kişiydi. Bütün yaratıkların efendisidir, sahibidir ve her şeyi yaratandır. O ne kadar meleklerden üstün olduğunu biz iyice biliyoruz. Çünkü Tanrı hiçbir meleğe sen çok sadıksın, sen benim oğlum olacaksın demedi, değil mi? Yani hiçbir zaman meleğe öyle demedi. Ama İsa Mesih hakkında Tanrı ne dedi? Bütün melekler ona tapınsın diye buyruk verdi. Ondan sonra Rab rüzgar olarak, işçiler olarak melekleri kullanıyor. Biz o Rabbin ağzından çıkan sözünü bugün işitiyoruz. Dolayısıyla Rabbin sözü müste oluyor. Bu geçmişteki o korkunç, çok korkunç olan kutsal yasayla tamamen farklı. Yetkisi daha büyüktür. O sözü şimdi siz bebeğen işitiyoruz. Ama aynı yerde onun sözünü isteyerek bazı insanlar çok etkileniyor. Ama bazı insanlar da yoldan sapıyor. Aynı söz isteyerek. Oysa mesela İsa Mesih'te öğrencilerle en son sofra yaparken ekmeği bölerek paylaştı. Ondan sonra dedi, bu benim bedenimdir. Benim antlaşma kanımdır. Hepiniz bunu için diye verdi. Hepsi için dedi. Ondan sonra öğrenciler bunu içtiler. Herkes bunu içti diye Markos kitapta anlatıyor. Melekler aracılığıyla verilmemiş, kendisi söz olan İsa Mesih. Kendisi bu dünyaya geldi ve kendisini vermek için bu şekilde buyruk verdi. Bedenimi yiyin ve kanımı için dedi. Bu şekilde Rabbin soprasını yapanlar arasında İskariyot Yahuda vardı. İskariyot Yahuda'nın yüreğine şeytan girdi. Ondan sonra kurtarıcısı olan Rabbi İsa Mesih'i parayla satın aldı. Sattı ve tamamen mahvoldu ve bedeni de yani intihar etti. Aynı anda oturmuş olan başka öğrenciler de mesela canını atarak da İsa Mesih'i inkar etmeyeceğini yemin etti. Bu şekilde aynı söz isteyerek farklı insanlar var mesela. Bugün insanlar imanlar olsa da kutsal yasayı çiğneyerek lanet gelmediği için yani bu konuda korku yok. Değil mi? Tanrı'nın sözünü çiğneyerek hiç lanet almadığı için hiç korku yok. O yüzden Tanrı'nın sözünü kolay kolayca çiğniyor. İsa'nın sözü de İsa'nın sözünü çiğneyerek hiç korkmuyor. Ama kutsal kitap ne diyor? Musa ve peygamberler aracılığıyla verilen sözünü yerine getirmeyince ne kadar karşılık aldı değil mi? Diye yazırdı. Yani ceza aldılar değil mi? Dedi. Yani kutsal yasayı kutsal yasa da önemli değil. Ama hatta İsa Mesih'in adını ihmal ederse Tanrı'dan yardım edilebilecek mi? Yani demiş. Yani bu imkansız. Bu olanaksız bir iştir. Müste daha çok önemliydi. Tanrı daha çok bunu sağlamlaştırdı. Ama buna rağmen Müste'yi çiğneyen insanlar, gerçek sözünü ihmal eden insanlar şimdiden bu dünyada yaşadığı sürece cehennem çocuklar olarak yargılanmıştır. Dolayısıyla Müste'yi kabul etmeyen insanlar, kutsal yasayı çiğneyen insanlardan daha çok beter oluyor. Geçmişte mesela meleklerin ağız araçlarıyla verilen kutsal yasayı çiğneyen insanlar iki ya da üç tane araçlarıyla hiç merhametsiz davranırdı ve mahvoldular. Yani ben günah işlemedim derse de 2-3 tanıklık varsa evet bu kişi Tanrı'nın yasasını çiğnedi diye 2-3 kişi söylerse bu kişi bağışlanamıyor. Yani 2-3 tanık olduğu için evet mahvoldum, bittim derdi. Yani hiç merhamet edilmiyor. Hatta bundan daha yüksek yetkiye sahip olan bu gerçeği ihmal ederek Mesih'in kanı ve Tanrı'nın oğlu ve kutsal ruhu ihmal eden insanların alacağı ceza ne kadar daha büyüktür. Şimdi artık onlar için hiç kurban yok. Hiç temizlenemiyor. Onlar için sadece mahvetme için yanan ateş sadece beklemek zorunda oluyor. Melekler aracılığıyla verilen söz de Tanrı'nın sözü olduğu için on binlerce kişi bir anda öldürüldüler. Yani bu bir uyarıdır. Sonraki insanlar Tanrı'nın sözünü ihmal etmemek gerektiğini gösterdi. Ondan sonra Tanrı neyi verdi? Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'in müjdesini bize gönderdi. Tanrı bu müjdeyi ne kadar sağlamlaştırmıştır. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'in sözü. Yani müste oluyor. Bugün okuduğumuz metine baktığımız zaman İbraniler 2:1'e baktığımız zaman ne diyor? Bu nedenle akıntıya kapılı şüruklenmemek için işittiklerimizi daha çok önemsemeyelim. Çünkü melekler aracılığıyla bildirilen söz geçerli olduysa her suç ve her söz dinlemesi hak ettiği karşılığı ayrıysa bu denli büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? Şöyle yazılmıştır. Kutsal kitabın başka yerde de ne demiş? Öç alan benim. Ben mutlaka öç alacağım diyor. Yani bu ne kadar korkunç değil mi? Biz Tanrı'nın sözünü çiğnersek mesela bu yok olmuyor. Bir gün mutlaka yani öç alacaktır. Siz bebeğim bugün burada iyice bilmemiz gereken şey var. Eski antlaşma çağındaki imanlar Tanrı sözünü iyice yerine getirdiği zaman Tanrı yani hiç bir ödül vermedi mesela, belti vermedi. Eski antlaşmadaki imanlar kutsal yasayı iyice yerine getirdiler ama yani hiçbir şey olmadı. Tanrı tarafından yani belirtiler gelmedi. Sadece lanet denmedi. Ama siz ve ben Tanrı'nın sözünü iyice yerine getiriyorsak de olur. Tanrı yani iyi yaptın diye bize belti gösteriyor. Dolayısıyla biz Tanrı'nın sözünü yerine getirmesek de Tanrı'nın sözüne itaat etmekse de lanet gelmediği için Tanrı'nın sözünü ihmal etmemek gerekiyor. Yani belirtiler görünmüyorsa biz gerçekten rahatsız olmamız gerekiyor. Binlerce kişi mesela lanetlenerek Tanrı'nın sözünü sağlamlaştırdı. Yani o zaman İsa Mesih'in sözünü ne kadar çok sağlamlaştıracaktır. Siz ve bana verilen İsa'nın sözü bu sözü nasıl sağlamlaştırıyor? 4. ayette yazılmıştır. Birlikte bakalım. Tanrı da belirtiler, harikalar, çeşitli mucizeler ve kendi isteği uyarınca dağıttığı kutsal armağanlarıyla buna tanıklık etti diyor. Bu söz ne demek oluyor? Rab İsa Mesih'in ağzıyla iletilen müste Tanrı'nın sözü olduğunu tanıklık etmek için geçmişteki o kutsal yasa gibi, yani Tanrı'nın sözünü nasıl sağlamlaştırıyor? Tanrı'nın sözüne göre yaşayanlar için belirtiler, harikalar, çeşitli mucizeler ve kutsallığın armağanlarını verecek diyor. Yeni Antlaşma kitabında siz ve bana verilen bu İncil Rabbin sözünde Rabbimiz söz beden olup gelen, yani o söz hakkında anlatıyor ve onun yaptıklarını anlatıyor. Rab ise bu dünyada geçmişte olmamış, yani bir söz oluyor. Onun yaptığı iş geçmişte başka insanlar yapamadı. Sadece bu dünyada olmayan bir, yani işlerdi. İsa Mesih'in işleri. Sadece Tanrı'nın yapabileceği işti. O yüzden İsa Mesih çok harikalar gerçekleştirdi. Onun yanındaki insanlar çok gördü. O yüzden İsa Mesih gücünü gösterdi ve öğrencileri de İsa'nın belirtileri görenler aynı işini yaptı ve onlar öğrenci yetiştirdi. Ve kutsal kitaba baktığımız zaman kutsal kitabın tümü İsa'nın yaptığı işini, yani belirtiler hakkındaydı. İsa'nın çağından beri artık belirti çağı açılmış oldu. Elçileri de öğrencileri de aynısını yaptı. Dolayısıyla çevremizde birçok bulut gibi birçok tanıklar var diyor. Yeni Antlaşma kitabındaki bütün insanlar bu belirtileri gördüler. O yüzden çeşit belirtiler, harikalar, armağanlar vardı. Dolayısıyla bugün biz, eğer bizim kilisede bu şeyler eğer yani görünmese, yani bu ne demek oluyor? Yani imanımız kıt olabilir. Yani değişmemiz gerekiyor. O yüzden biz de Tanrı'nın gücünü tecrübe edebilmemiz lazım. Tanrı'nın sözü akıntıya kapılıp şuruklanmamak gerekiyor. Yani yüreğimiz başka yerde olmamak gerekiyor. Bu dünyada yaşıyoruz. Ama Tanrı'nın sözünü iyice tutmak gerekiyor. Yani acaba kendisi Tanrı'nın sözünü tutup tutmadığını iyice bakmak gerekiyor. Biz de değişmek gereken neler olduğunu iyice düşünmek lazım. İçimizde Tanrı'nın sözü gerçekten iyice çalışabilmesi için çabalamamız lazım. Belirtiler ya da harikalar görünmese yani bunu olmuyor diye vazgeçmemek gerekiyor. Oysa bizim kilisemizde de bu belirtiler, harikalar olması için birbirine yardım etmek gerekiyor. Bu kişisel bir iş değil. Hristiyan olduktan sonra bütün kişisel iş bitiyor. Kilisede birbirine yardım etmek gerekiyor. Geçmişte yani böylece Tanrı'nın sözü kutsal yasa çiğneceği zaman on binlerce kişi öldürer. Bu şekilde Tanrı sözünü sağlamlaştırdı. Siz ve ben Tanrı'nın sözünü işitiyoruz değil mi? Onlar dolaylı olarak Tanrı'nın sözünü işittiler geçmişteki insana. Ve buna inanmayan insanlar o kadar çok öldüler, o kadar çok ceza aldılar. On binlerce insan bir anda öldüler. Böyle olaylar çok oldu. Öyle değil mi? Yani her an ölebilirdi. Siz ve benim için önemli olan bir şey var. Belirtiler var mı yok mu oluyor. Bizde belirti yoksa biz rahatsız olmak gerek. Tövbe etmek gerek. İmanımız doğru tamamen sağlam mı diye düşünmek gerekiyor. Biz çöldeki o insanlar gibi olmayalım. Bizde bol bol belirtiler olması lazım. Bu şekilde Tanrı'nın sözü ruhumuza yaşam, sonsuz yaşam olarak gelip gelmediğini iyice bakmak gerek. Yeni antlaşma çağında müjdeyi kabul ettiği zaman hemen görülen belirtiler yani işler var de oluyor. Müjdeyi kabul ettiği zaman kurtuluyor değil mi? Yani kurtuldu derken bağışlandı anlamına geliyor. Günahından bağışlandı anlamına geliyor. Aynı anda ne oluyor? Hastalıktan iyileşiyoruz. Tanrı kutsal kitapta ne diyor? Tanrı sözünü gönderdi ve onları iyileştirdi diyor. Tanrı sözünü gönderiyor ve şifa veriyor. Bütün hastalığı iyileştiriyor. Ve bütün tehlikede kurtarıyor. Tehlikeli bir durumdan kurtarıyor. Yani burada tehlikeli durum derken ne demek oluyor? Hastalık olsun, kaza olsun, bu şeylerden kurtarıyor anlamına geliyor. Tanrı'nın sözü. Tanrı sözünü gönderiyor ve siz ve beni iyileştiriyor ve tehlikeden kurtarıyor. İsa Mesih bu dünyaya geldi ve o cinli insanlar sözle koptu ve iyileştirdi. Tanrı sözüyle o sözü bugün bize verdi. Birçok kez bize verdiği için Tanrı'nın sözü önünde cinler de dayanamıyor, kaçmak zorunda kalır. Çünkü Tanrı'nın sözü çok güçlüdür. Kendi işinden vazgeçerek kaçmak zorunda kalır. Bunu iyice hatırlamamız lazım. Cin koptuğumuz zaman bunu iyice bilmek gerekiyor. O yüzden Tanrı'nın sözü sadece bilgi değil. Sadece insanın sözü gibi değil. Tanrı'nın sözü hareketliydi. Kendi isteğini mutlaka gerçekleştirmeye çalışıyor. Yaratıcının bir gücü oluyor. Dünyayı yok edebilir, dünyayı yaratabilir. Tanrı'nın sözü içinde o güç var. O yüzden o işi gerçekleştiriyor. Tanrı'nın gücüdür. Tanrı'nın sözü Tanrı'nın gücüdür. Ve Tanrı söz verince bu mutlaka gerçekleşir. Ama ben yani dua ettiğim zaman sadece benim istediğim bir şey yani için dua ederse bu gerçekleşmeyebilir. Tanrı'nın işini Tanrı'nın işi için biz dua ettiğimiz zaman biz de mesela başarılı olabiliriz. Yani bunun için kutsal ruh içimi istedi. Bu dünyada çeşit dil var. Yani bu dil aracılığıyla buyruk verebiliyor ve etkileyebiliyor. Ama o sözle Tanrı'nın sözü tamamen farklı. Çünkü niçin? Tanrı'nın sözünde yaşam var. Ve bu söz yaratıcının gücüdür. Dolayısıyla sevgili kutsallar Tanrı'nın sözünde, Rabbin sözünde yaratıcının gücü var. Ve bu söz mutlaka gerçekleşiyor. Bunu iyice bilelim ve Tanrı'nın sözünü tutalım. Dünyadaki sözlerle tamamen farklı olduğunu iyice bilelim. Onun sözü ne kadar küçülü olduğunu kabul edersek Tanrı'nın yapmak istediği o isteği içimizde gerçekleşecek ve Tanrı'nın gücü ölümden yaşama geçmesini sağlayan o güç içimizde çalışacaktır. Haleluya. Bu güç Tanrı bize verdi. Tanrı sözünü verdi. Bunu mutlaka tutalım İsa'nın adıyla. Bunu diliyorum. Bu gücü Tanrı bize verdi. Bugün bize can kurtarmak işlerini ve kilise büyütme işler için bu söz verdi aynı anda. O sen can kurtarmak için İsa'nın tanıkları olarak yaptığımız iş için o gerçekten çalışıyor. O yüzden belirtiler, harikalar, güçler, bu armağanlar İsa Mesih bize verdi. Müsteleyin diyerek bunu verdi. O yüzden ne yap? Ben seni bedava olarak kurtardım. O yüzden sen de bedava olarak bunu kullanın dedi. Siz ve ben tanıklarız. Kurtulmuş insanlar tanıklar oluyor. Kurtulmuş insanlar bu görevi aldılar. O yüzden Rabbin soprasını yapanlar yani bu görevi almış oluyor. O yüzden biz kilise olarak birbirine yardım etmek lazım. Birlikte çalışmak gerekiyor. Kilise büyümek ve can kurtarmak için. Kilisede biri hastaysa, çok sıkıntı çekiyorsa gidip iyileşebilmesi için yardım etmek lazım. El koyarak dua etmek lazım. Çinko olmak lazım. Biri mesela sıkıntı çekiyorsa, problem varsa başkasının iştir diye düşünmemek lazım. Rab biz karanlıktayken bizi kurtardı gibi. Siz ve ben oraya gitmek lazım. Tanrı'nın sözü varsa oraya gitmek lazım. Ona yardım etmek lazım. Ama hastalar varsa biraz ilk önce teselli etmek lazım. O zaman acaba hastalıkla savaşıyor mu diye teşvik olur. Yani hasta olanlara sanki günahkar gibi davranmamak lazım. Önce onu iyice sevmek lazım, anlamak lazım. O zaman teşvik olur ve hastalıkla savaşabilecektir. Biz alçak gönüllü ve yumuşak huylu olmamız gerekiyor ve arkadaş gibi, kardeş gibi yani olmamız lazım. O zaman Rab bizim zaferli olmamızı sağlayacaktır. Bu bizim görevimizdir. Sevgili kutsallar, ruhumuz, canları kurtarmak, geçmişte melekler araçlığıyla Tanrı'nın sözünü almış olan eski antlaşmadaki insanlardan daha gayretli olmak gerekiyor. Rab sözünü gönderiyor. Başlangıçta olan Tanrı o Tanrı bizde çalışıyor ama sadece kendisi için dua ederse, benim işim başarı olmak istiyorum diye dersek ne olacaktır? İsa Mesih bize bağ verdi ve bizim için savunmak gerekiyor. Ama Baba Tanrı'nın önünde yani biraz sıkıntılı olmaması gerekiyor. Rabbin sözünü tutan sizler olsun. Siz ve ben de Rab mutlaka birlikte oluyor. Tanrı'nın sözü aracılığıyla birlikte oluyor. Rabbi tutun. Rabbi yakalayın. Rabbin sözünü yakalayan sizler olsun diye İsa'nın adıyla diliyorum. Haleluya. Rabbin sözü içinizde olduğunu. Bugün tanıklık aracılığıyla bunu gösterin. bu mucizedir demeyin. Bugün Tanrı'nın sözü varsa mutlaka çalışa olan Rabbin isteğini yerine getirelim. Rab harika şekilde aranızda çalışsın. İsa'nın adına diliyorum. Herkes kalkalım. Şimdi dua ettiğimiz zaman Tanrı gerçekten yardım etsin diye Rabbin sözünü mutlaka tutmak istiyorum. Yakalamak istiyorum. Tanrı'nın sözünü tutmak istiyorum. Tanrı iman ver diye. Bu konuda başarısız olmamak gerekiyor. Tanrı yardım et. İman ver diye. Hep beraber Tanrı'ya dua edelim.